Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Altınoluk'un Ekim sayısı, istek, israf ve istif ekonomisinden ihtiyaç, infak ve kanaate Müslümanın hayatında ekonomi disiplini kapağıyla okuyucusuyla buluşmuş ve Altınoluk'un Ekim sayısından ilk olarak Ahmet Taş getiren imzalı Müslümanın hayatında ekonomi disiplini başlıklı yazıyı sunacağız. Dalgalı denizler tekin değildir. Bir yerde durduğunuzu zannedersiniz, halbuki bir de bakmışsınız kıyıdan çok uzaklardasınız. Fırtınalı ortamlarda tekin değildir. Tutunduğunuz dallar kopabilir ve fırtına önünde sürüklenir gidersiniz. Tevbe suresinde bir ayet bize savaş ortamının da insanı savurabileceğine işaret eder. Ayetin meali şöyledir. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir grup dinde, dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Tevbe 122. Yani Allah yolunda can pazarına gidersiniz, ölüm korkusu, geride kalanlar, ganimet paylaşımı vesaire. Niyetlerinizi tarumar eder, kalbinizi karıştırır. Allah Teala diyor ki, bir grup geride kalsın, dinde derinleşsin, kalbini ve aklını korusun, din eksenli bakmakta sabit kadem olsun, sabit ellerini sağlam tutsun ve yıpranmış halde dönüp gelenlerin kalp yaralarını sarsın. Ekonomik türbülanslar, gelgitler, çalkantılar ya da İslam'ın ölçüleri gözetilmeden inşa edilen ve insanı kuşatan toplumsal yapılar. İnsan çalkantıların içine düşer ya da kurulu düzenin içinde yol alır. Müslümana düşen sorumluluk her hal içinde Müslümanlığının gereklerini yapabilmek, ona göre bir hayat kurabilmektir. Tıpkı cihad için sefere çıkıp geriye çok daha kavi bir imanla dönebilmek gereği gibi. Ama Allah Teala her türlü donanımı sağlayarak, can bedeli ödemeyi göze alarak İslam için savaş gibi bir ortama girip çıkan insanda bile kalp yaraları oluşabileceğini, Müslümanların bunun tedavisini düşünmeleri gerektiğini bildiriyor. Savaş yine de çerçevesi belli bir olaydır. Hayatsa insanın çok girift işlem ve eylemlerin içinde yürüdüğü bir hadisedir. Cephe yoktur. Cephede herkesin birbirinin canını koruduğu bir diğergamlık yoktur. Her taraftan müdahaleye maruz kalmak ve paylaşım ortamlarının getirdiği ben merkezcilik kaçınılmazdır. Bu durumda hani o meşhur ifadede hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satı bütün vatandır dendiği gibi müdafaa edilecek satı bütün hayattır. Belli ki hayat dönüştürüyor, zihinlerden alıyor, kalplerden alıyor, davranışlardan alıyor. Bir de bakmışsınız inandığınız gibi yaşamıyor ve yaşadığınız gibi inanmaya başlıyorsunuz. İnsan bir musibetle karşı karşıya kalırsa ne gibi? Korku gibi, açlık gibi, mal can kaybı gibi sabır tavsiye ediyor Rabbimiz. Biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz deyin diyor. Yani işte onlar açlık, can kaybı, korku gibi ortamlar insan kişiliğinin savrulabileceği ortamlardır. Bir de insanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği gibi bir vadi dolusu altını olsa ikincisini isteyebileceği, insanın gözünü ancak toprağın dolduracağı bilgisini, tespitini dikkate aldığımızda savruluş zemininin ne kadar derin olduğunu görürüz. Yani hayat kıymık kıymık alır götürür kişilik dokularımızdan. Mümin iki şeyi yapmaya çalışmalı. 1. Müslümanca yaşayabileceği, Müslümanca nefes alıp vermeyi kolaylaştıran bütüncül bir hayat iklimi inşa etme gayretinde olmalı. 2. her ne vasat içinde yaşamak zorunda kalırsa kalsın, kendi hayatında İslam'ın ölçülerini seçmeye gayret etmeli. Zaman zaman Kur'an'da zorlukta ve kolaylıkta şerhi düşülür. Zor zamanda Müslüman olmak, Müslüman kalmak da hayati bir imtihandır. Şimdi gelin böyle bir hayat disiplini için ana kaynaklarımızdan, Kur'an'ımızdan ve Resulullah'ın öğütlerinden önümüze konan ölçüleri görmeye ve hücre hücre inşaya başlayalım. Müslüman hayatın bütün anlarında, safhalarında, kıvrımlarında Allah'ı unutmayan insandır. Yaratan O, yaşatan O, rızık veren O, hayata sınır, miat koyan O. Ekonomi disiplini adına ya da hayatla ilgili bütün başlıklar adına söylenecek her prensip, Allah'la ilişkimize nasıl baktığımızla alakalıdır. Ölçü için O'na bakıyorsak başka insan oluruz. O'nu unutarak yaşıyor, tutkularımız, hevamız bize yön veriyorsa başka insan oluruz. İnsanın bu ayrışmayı unutması da kendi kendine kurduğu bir psikolojik tuzaktır. Ekonomi disiplini, Müslümanın kendine özgü karakterinin eseri olacaktır. Bu ana çerçeve istikametinde, öncelikle mal tutkusunun çetin bir tutku olduğunu, Rabbimizin o konuda bizleri uyardığını unutmamalıyız. İnsan toplar onu, sayıp durur sürekli. 3 oldu, 5 oldu, 1 oldu, milyon oldu. Düşkündür ona, sever onu. Hatta Allah Teala'nın hubben cemma, tutkulu sevgi diye nitelediği biçimde sever. Malla ilişki bütün bu psikolojiyi dizginleme, bir çerçeveye oturtan ilişkidir. Bu sebeple kendinin ve sorumluluğun altındaki insanların kursağından haram lokma girmeyecek. Onun için kazancının helal olmasına itina edeceksin. Kimseden bir şey çalmayacaksın. Devletten, patronundan, işçinden, toplumun tümüne ait olan varlıklardan, gökten, yerden, havadan, sudan, topraktan, trafikten, yoldan çalmayacaksın. Bilgi çalmayacaksın. İnfak diye bir gündemin olacak. Bollukta ve darlıkta vereceksin. Vermek mümince bir kişilik karakterinin ifadesi olacak. Tebessüm olsa dahi, yarım hurmayla olsa dahi, yoldaki bir taşı alıp kenara koymak olsa dahi, vereceksin. Veren el olma çabasında olacaksın. Vermeyle Rabbin lütufları arasında bir ilişki olduğuna, Rabbin infak edilene bereket verdiğine iman edeceksin. Fakirleri, ihtiyaç sahiplerini göreceksin, gözeteceksin, isteyemeyenlerin halinden anlayacaksın. Fakirleri, zayıfları asla küçük görmeyeceksin. Onlara tepeden bakmayacaksın, gösteriş yapmayacaksın. Allah isteseydi onlara da verirdi gibi çarpık bir anlayış içine girmeyeceksin. Malını başkasına tahakküm aracı haline getirmeyeceksin. Başkalarına karşı sorumluluk duyacaksın. Merhametli olacaksın. Yüreğini cimrilikten korumak için ne gerekiyorsa yapacaksın. Allah yolunda harcamak ayrı bir Müslümanlık kıvamıdır. Bu sebeple Allah can ve mal karşılığında müminlerin canını satın alır hükmü ilahisi her an içimizde deveran etmelidir. Asla zulmetmeyeceksin. Mali gücünü zulüm aracı haline getirmeyeceksin. Gaddarlığı kişiliğine yaklaştırmayacaksın. Kıskanmayacaksın. Onun var, benim yok dalgası savurur insanın yüreğini. Yüreğini koruyacaksın. Haset etmeyeceksin. Bir başkasındaki malın yok olmasını istemeyeceksin. Bende yoksa onda da olmasın demeyeceksin. Yoksulluk sebebiyle isyan etmeyeceksin. Açlık korkusuyla çocuğunu öldürmeyeceksin. Şükredeceksin. Bu öncelikle var olanın değerini ve vereni bilmek demektir. Ve şükür duygusu insanı sahip olduğu şeyle mutlu olmaya götürür. Kanaat sahibi olacaksın. Bu insana mevcutta yetinme duygusu verir ve çılgınca bir şeyleri elde etmek için koşuşmaktan alıkoyar. İsraf etmeyeceksin. Irmak kenarında abdest alırken bile israf etme uyarısı, ne kadar büyük mali imkana sahip olunursa olunsun, onu emanet gibi kullanma hassasiyetini gerektirir. Zenginliği bir emanet gibi bileceksin. İsraf etmeyeceksin. Yani malı saklayıp pahalılanmasını beklemeyeceksin. Tüketim yarışına girmeyeceksin. Tüketim çılgınlığı diye nitelenen özentiler mümin kişiliğiyle bağdaşmaz. Ölümü ve ahireti unutturacak bir mal tutkusundan sakınmak, korunmak, varsa gidermek gerekir. Malın insanı ebedileştireceğini zannetmek, Allah Teala'nın kerih gördüğü bir ruh halidir. Malın Allah vergisi niteliğini unutmayacaksın. Ben kazandım tersinde Karun türü bir psikolojinin yüreklerimize çöreklenmesine asla müsaade etmemeliyiz. Rızkı arayacaksın, onun için çalışacaksın. Yatıp beklemeyeceksin. Yatıp beklemeyi tevekkül gibi görmeyeceksin. Zora düştüğünde isyan etmeyeceksin. Rabbin bildirdiği sabır güzeldir hükmü kalp kıvamın olacak. Faize asla bulaşmayacaksın. Açık örtülü her türlü faize karşı teyakkuz halinde olacaksın. Borçlanırken dikkat edeceksin. Ödeme imkanlarını göz ardı eden bir borçlanmadan kaçınacaksın. Alacaklıysan karz-ı hasen dışındaki borç vermelerden sakınacaksın. Emanete riayet edeceksin. Yetim malını tasarruf ederken şahsi hesaplar içine girmeyeceksin. Aldatıcı davranışlardan kaçınacaksın. Bu çerçevede hileli, kusurlu mal, yanlış ve gayri meşru tanıtım, söz verip sözünde durmamak gibi davranışlardan kaçınacaksın. Ticaretin hiçbir safhasında İslam'ın ölçülerinin dışına çıkmayacaksın. Şeytanın amelleri süsleme taktiğinin en çok insanın mal tutkusuna yönelik olduğunu unutmayacak, dolayısıyla bu tür şeytan taktiklerine karşı savunma setleri geliştireceksin. Dini satıp dünyalık kazanmak en kötü yollardan birisidir. Böyle bir fesat için Allah'ın ayetleriyle oynamanın buzu ilahiyi celbeden bir davranış olduğunu unutmayacaksın. Mukaddes bilinen şeyleri rant aracı haline getirmeyeceksin. Kafirlerin zenginliğine özen duymayacak, gıpta etmeyecek, onların zenginliğini inançlarıyla alakalı bir olay gibi görmeyeceksin. Bütün işlerde Allah'ın huzurunda savunulabilir bir nitelik bulunmasına itina edeceksin. Sonunda gidiş oradadır. Kendimizi aldatmak, şeytanın ivalarına kapılmak sadece bize Mahkeme-i Kübra'da bedel ödetir. Değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda Ahmet Taş Getiren imzalı Müslümanın Hayatında Ekonomi Disiplini başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Adem Ergül imzalı Hak Dostlarında Mal Edinme ve Harcama Edebi başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Rabbimizin görünür görünmez sayısız nimetlerinden biri de hiç şüphesiz mal sahibi olma nimetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin salih bir adam için mal ne güzel bir nimettir ifadesi, Müslümanın malla ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair ince manalara işaret eder. Her nimet saygıyı ve şükrü hak eder. Yine her bir nimetin ilahi ölçülere dikkat edilmeyecek olursa yoldan çıkarıcı ve saptırıcı bir yönü de vardır. Öyleyse mala mülke düşman olmak ya da ondan nefret etmek değil, onu doğru bir şekilde değerlendirecek salih adam olmak esastır. Bu yazımızda Allah'ın kullarına ihsanı olan mal nimetini en güzel şekilde değerlendiren bazı hak dostlarının örnek hallerine ve bu yöndeki tavsiyelerine yer vereceğiz. Mal ve mülkten yana nasipler farklı farklıdır. Bir ismi de hakim olan Yüce Rabbimiz, böylesi bir farklılığın Zat-ı Uluhiyetinin bir takdiri olduğunu ayet-i kerimede şöyle beyan eder. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatı ve dünyevi menfaatlerle sevinip şımarmaktadırlar. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İlahi tavsiye ve emirler hemen her nimette ahiret hayatının merkeze alınmasını sürekli hatırlatır. Öyle merkeze alınmalıdır ki böylesi bir mümine kardeşim bu arada dünyayı da unutma diye bir uyarıda bulunmak neredeyse bir ihtiyaç haline gelir. Şu ayeti kerimede bu sırra işaret vardır. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadan nasibini de unutma. Dünyevileşen kimselere bugün ancak ahireti de unutma denilebiliyor. Böyle bir hale düşmeye, dünyaya mağlup olmak da denilebilir. Halbuki kurtuluş için dünyanın esiri değil, galibi olmak icap eder. Rabbimizin methettiği kimseler böylesi kimselerdir. Öyle erler vardır ki ne bir ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Böylesi erlerden olduğuna hüsn-i zan beslediğimiz Sahibül Vefa Musa Efendi'nin hem hayatı ve hem de tavsiyeleri günümüz Müslümanının malla ilişkisinin nasıl olması gerektiğine ışık tutar mahiyettedir. Varlığın içinde kulluğun nasıl yaşanacağını hayatıyla gösteren böylesi salih kulların halleri ve sözleri elbette bizler için çok daha önemlidir. Musa Efendi rahmetullahi aleyh, Müslümanın veren bir el olmaya çalışmasını önemli görür ve şöyle buyururlardı. Artık bugün bir lokma bir hırka devri geçti. İnsan kendi nefsinde yaşasa bile aile hayatı var, cemiyet hayatı var, bunu tatbik edemez. Herkes çalışacak, dünyaya çalışmak zahiren dünya gibi olsa da maneviyata mani değildir. Yani para kasada olursa mani değil, gönle girerse o zaman mani olmuş oluyor. Mutlak surette hizmet etmek ve faydalı olabilmek kaydıyla hem dünyaya çalışacağız hem de manevi dersimizi inkişaf ettireceğiz. Onunla bunun hiçbir tenakuzu yok. Bazı insan ne onu yapabilir ne de bunu. Muhakkak iş yapmak zarureti var. Bazısı vardır maneviyata çalışacağım diye işi gücü bırakır ama bu defada başkasının malındadır gözü. Bu daha zararlıdır. Öteki çalışır, gayret eder, Cenab-ı Hakk'ın verdiğinden istifade eder, cemiyet de ondan istifade eder. Yani çalışmak katiyen maneviyata mani değildir. Hatta ihtiyaçtır. Avarelik, başı boş olmak hiç iyi değil. Bilhassa tekamül etmeyen insanlar için. Zenginlik, hüsnü istimal edilecek olursa huzur kaynağı haline gelir. Bilhassa devrimizde buna pek çok ihtiyaç görülmektedir. Devletimizin, milletimizin, fertlerin buna ihtiyacı vardır. Ama yerinde kazanıp, yerinde sarf etmesini bilmek şartıyla. Yalnız kazanmakla, mal mülk yığmakta iktifa etmeyip, Allah-u Teala'nın rızasına uygun hayırlar yapılırsa, o servet ne bereketli bir maldır. Harcadıkça Rabbimiz Teala Hazretleri, onun bereketini ziyadesiyle çoğaltır. İnsan başlangıçta parayı çok sever ancak manevi yolda ilerledikçe zaman gelir para sevgisi dahil her şey silinir. Yine zaman gelir para sevgisi, dünyalık sevgisi tekrar başlar. Ama bu sefer mana değişir. Allah için kazanmak ve Allah yoluna vermek düşüncesi hakim olur. İşte burada malla ilişki ibadet haline geliyor. Kendi nefsin için olmayınca her faaliyet faydalıdır. Hak Teala kime ne vermişse ondan mesul tutacaktır. Kimin hakkında neyi ihtiyar etmişse nimet odur. Bazı insan fakir olur, bazısı zengin. Eğer fakir gönlünde hırs ve haset yoksa ve nefis Allah'la beraberse sabrını yapıyor demektir. Gani de dünyaya mağrur olmayıp her nefesinde Allah'la beraberse, nimetten yüz çevirmeyip malını Allah yolunda yerli yerince sarf ediyorsa ve kendini bu malla değil Allah'la gani sayıyorsa nimet budur. Burada asıl olan dünya sevgisinin gönle girmemesidir. Fakire de zengine de bu sorulacaktır. Bu sebeple bazen fakirlik hayırlı olur, bazen zenginlik. Bazen fakr, dünyalık azlığı değil, gına, zenginlik de dünyalık çokluğu değildir. Fakir kimse yokluğu kendisine fitne etmeyecek, gani kimse de varlığını kendine fitne etmeyecektir. İnsan zaman gelecek inzivaya çekilecek, hakkıyla ibadet edecek, zaman gelecek iş görecek. Muhterem Üstaz Kuddisesi Ruh, varlıklı bir kimse olmasına rağmen tasarruklu olmaya son derece itina gösterirlerdi. Onun cömertliğini yakinen bilmeyen kimseler, kendisini aşırı tutumlu biri gibi görebilirlerdi. Bu büyük zat, hayır yollarına infak söz konusu olduğunda, coşkun ırmaklar gibi akarken, yerinde olmayan harcamalara karşı da adeta su sızdırmazdı. İnsan iktisatlı davranmazsa, Dolmabahçe Sarayı kadar hazinelere sahip olsa da yine bir şey artırıp infak yollarına yönelemez buyururlardı. Yine israfın azı çoğu olmaz, her ikisi de haramdır tespitinde bulunur ve özellikle israf konusunda sık sık uyarıları olurdu. Onun bu tavsiyeleri tüketim, lüks ve israf düşkünü bir toplum için ne büyük uyarılardır. Bu hastalığa duçar olmuş fakat hastalığının farkında olmayan günümüz insanına bu Allah dostunun şifa veren sözlerinden bir kısmını aşağıya alıyoruz. İnsanoğlu hakiki iktisat yollarını benimser, nefsinde tatbik ederse hem maddi darlığa düşmez hem de sadaka vermek durumunu kazanır. İsraf nice zengin ve fakir evlerini istila etmiştir. Halbuki Kur'an-ı Mübin'in müteaddit ayetlerinde Allah müsrifleri sevmez, buna mukabil muhsinleri sever buyurulmaktadır. Bir kulu Halik Zülcelal Hazretleri'nin sevmesi en büyük beşaret, sevmemesi ise ne büyük bir hüsrandır. Evvelce en dar gelirliler bile paralarını ölçülü sarf ettikleri için sadaka verirler, bunu İslami ve insani bir vazife bilirlerdi. Yaptıkları bu yardımların gölgesinde huzurlu bir hayat sürerlerdi. İsraf birçok aile yuvalarını yıkmıştır ve yıkmaktadır. Elhamdülillah memleketimiz refah halinde, açlık sıkıntısı yok. Buna mukabil aşırı bir israf var. İsraf olan yerde nasıl bereket olur? Bu yüzden zengin ve fakirin iki yakası bir araya gelmemektedir. Evlerimizde sarf edilen suların, kullanılan elektriklerin haddi hesabı yok. Merhum pederim hayattayken evimizde sadece oturduğumuz odanın elektriği kullanılırdı. Eski hayır sahipleri bu hususlarda çok dikkatliydiler. İsrafın miktarı ne olursa olsun zararı büyüktür. İsraf yine israftır. Küçük zannedilen şeyler yan yana geldiği zaman büyük rakamlar, değerler meydana gelir. Damlaya damlaya göl olur, atasözü meşhurdur. Dakikada 10 damla kaçıran musluk, ayda 170 litre su akıtmış olur. Büyük bir nimet olan malı israf etmek, kötü yollarda kullanmak, Allah Teala'nın nimetini hakir görmek, nimete kıymet vermemek, nimeti elden kaçırmak, küfranı nimet etmek, şükretmemek olur. Bu da Cenab-ı Hakk'ın gadabına sebep olur. Böyle olunca da malın bereketi kalkar. Böyle kimselerin iki yakaları bir araya gelmez. günümüzde zengin görünme hastalığı kol kesmektedir. Sık sık elbise ve ayakkabı almaya, mobilya değiştirmeye ne lüzum var? Ancak eskiyip solduğu veya fersudeleştiği zaman yenisini almalıdır. Sebepsiz yere sık sık değiştirmek doğru değildir. İnsanın kenarda 3-5 kuruşu bulunmalıdır. Her davet için ayrı ayrı yeni elbise yaptırıp giymeye lüzum yoktur. Her giyişte, "Ya Rab, bu senin fazlı ihsanındır" diyerek Allah Teala'ya hamd etmelidir. Müsrif olan 3-5 kuruş artırıp bir kenara koyamaz. Maddi sıkıntısı eksik olmaz. Zekatını veremez, hayır yapamaz. Daima hayat pahalılığından şikayet eder. Muhterem mahdumları Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi anlatıyor. Biz Erenköy'den karşı tarafa, yani Çarşamba semtine mektebe giderken, varlıklı bir aile çocuğu olmamıza rağmen sefer tasıyla yemek götürürdük. Rahmetli annemiz akşamdan yemek koyardı. Sefer tasıyla götürür, onu açar, soğuk olarak yerdik. Onun kazandırdığı çok şey oldu. İnsan nasıl alışıyorsa öyle gidiyor. Sadece ekmeği dışarıdan alırdık. Çocukluğumda hatırlıyorum, daha hesaplı diye babam sirkeciden portakal, elma aldırır ve bize Erenköy'e kadar taşıttırırdı ki arada 3-5 kuruş fark olurdu. Evet, Allah'ın nimetlerini helal yollarla kazanıp doğru yollarda harcamak yasaklanmış değildir. Ancak helalin de hesabı olduğu unutulmamalıdır. Malı saçıp savurmak nasıl yasaklanmışsa, iktisatlı davranacağım diyerek ehl-i iyaline karşı cimrilik etmek de asla methedilmemiştir. Öyleyse basiret ve firasette orta bir yol izlemek için şer-i şerife, aklı selime ve vicdanın sesine kulak vererek malla ilişkilerimizi düzenlemek hem dini, hem insani ve hem de vicdani borçtur. Değerli dinleyenler, Hak Dostlarında Mal Edinme ve Harcama Edebi başlıktı. Adem Ergül'ün kaleme aldığı yazıyı paylaştık ve bu yazının içerisinde bir de Musa Efendi rahmetullahi aleyh'ten Zenginlere Uyarılar başlıklı bir başka bölüm var. Onu da paylaşarak programımızı noktalayalım. Muhterem Üstaz, kanaatkar olmayı ve nimeti israf etmeden gereği kadar kullanmayı şükrün bir gereği sayarlardı. Şükredilmediğinde malın bereketi kalmaz. Sel götürür, yel götürür, elde bir şey kalmayıverir, buyururlardı. Mala sabretmek kolay değildir. Özellikle fakirlikten kurtulup da zenginleşiveren nice kimseler adeta nimetin sarhoşluğuna kapılırlar. Öylesi kimseleri de şöyle uyarırlardı. Zenginlik ve refah günümüzde ekseriya, varlıklı ailelerde bir perişanlık haline gelmektedir. Bakıyoruz, herkes holding şirketleri kurmak sevdasında. Görüş böyle olunca para kazanmanın yerini para toplama, mal yığma sevdası almış oluyor. Sonra bu şirketler büyüdükçe, sermaye bakımından güçlendikçe sahiplerinin ihtirasını artırıyor. Gece gündüz bu zihinlerini meşgul ediyor. Hülasa tek gaye bu olunca evleri, aileleri, çoluk çocuklarıyla meşgul olamıyorlar. O zenginlik ve varlık içinde keşke daha zengin olsam fikri onları yiyip bitiriyor. Zaman geliyor, hadi vaktin geldi emri gelince o muazzam servet olduğu gibi kalıyor. Zekatı verilmeyip hayır işlerinde kullanılmayan malın hesabı da muhakkak ki çok üzücü olacaktır. Akla gelebilir ki çok süper zengin olmayı istemeyip de vasatta kalmaya razı olmak muvafık mıdır? Halbuki iş hacmi geniş olanların daha büyük çapta hizmet etmeleri fırsatı olmaz mı? Biz de deriz ki ömür kısadır. Vaktinde yapılan hayır makbuldür. Çünkü servet arttıkça ihtiras da, yani parayı çoğaltma hırsı da onu takip eder. Bu böyle olunca menfaatini gerektiren her şeyi hizmet telakki eder. Mesela ben müessesemde yahut fabrikamda şu kadar bin işçi çalıştırıyorum. Bu şekilde onların nafakalarını temin ediyorum der. Halbuki bu görüş nakıstır. Menfaate müstenit olan şey hizmet olamaz. Çünkü o memur ve işçi başka kişinin eliyle bunu temin eder. Bu hizmet değil, hak karşılığıdır. Sonra büyük servet sahiplerinin hırsları arttıkça ölümü göz önüne getirmek istemezler, hayır yapamazlar. Yahut istekli olsalar bile sanki yaşayacaklarına teminat almış gibi diğer senelere atarlar. Tek tük yapabilseler bile Allah'ın rızasını kastetmeyip halkın övmesini beklerler. Dikkat edilirse memleketimize faydalı ve yararlı olanlar zenginlik peşinde koşanlar değil, zenginliğin kendilerini takip etmediği kimselerdir. Hırslı olanlar hak hukuk mezuna riayet edemezler. Nefisleri daima onlara kendilerini haklı gösterir. Çünkü büyük servetleri hüsnü istimal etmek, güzel kullanmak herkesin başarabileceği bir husus değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hak Celle ve Ala Hazretlerinden daima kifayet miktarı dünyalık istemişler ve ashab-ı kiram hazaratına da aynı şekilde tavsiyede bulunmuşlardır. Çünkü sırasına göre az da bereket vardır. Bazen azla büyük bereketli hizmetler yapılır. Bazen de çok yerinde kullanılamazsa o çokluk bereket yerine birçok zararlar ortaya çıkarır. Halbuki fazla hırsa kapılıp huzuru kaybetmek suretiyle haram helal demeyip çok büyük yükler altına girmek uygun değildir. Bu altından kalkılamayacak borçlar dolayısıyla çok büyük şirketlerin eriyip gittiğine şahit oluyoruz. Zengin olan kimse ölçüsünü kaçırıp da sırf para kazanmak kastıyla evine, ailesinin yanına muntazam bir surette güler bir yüzle gelemiyor ve terbiyesiyle meşgul olması icap eden yavrularıyla yakından meşgul olamıyorsa bu ne biçim bir zenginliktir? Bu zengin kimsenin mal yığmak gayesiyle bütün ömrü yabancı memleketlerde geçiyor ve evini, barkını, ailesini ve çocuklarını ihmal ediyorsa bu ne biçim zenginliktir? Bu zenginlik hırsı insanı sıhhatinden, neşesinden, huzurundan, hulasa her türlü rahatından ediyorsa bu ne biçim zenginliktir? Bu zenginlik kişiye can sıkıntısı veriyor. Dolayısıyla kumar, kadın, içki gibi sefahat yollarına sevk ediyorsa bu ne biçim zenginliktir? Bu kısma girenler en zavallı bedbahlardır. Fazla zenginlik iftihar, övünme vesilesi değildir. Asıl zenginlik Allah-u Teala'nın bahşetmiş olduğu o dünyevi varlığı hüsnü istimal etmek, verinin Hak Celle ve Ala Hazretleri olduğunu bilmek ve yerli yerinde kullanmaktır. Nice işgüzar, çalışkan, ticari bilgiye sahip, muhtelif lisanlar bilen kimseler vardır ki, muradı ilahi mucibince dünyalıkları zayıftır. Aklı selim sahibi zengin, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği geniş evinde, ailesiyle huzurlu bir hayat yaşamayı şiar edinmelidir. Dünyevi ve ticari işlerini vüs'atı nispetinde itidal üzere yürütmelidir. Değerli dinleyenler, son olarak Musa Efendi rahmetullahi aleyh'ten Zenginlere Uyarılar başlıklı yazıyı paylaştık. Ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından paylaştık bu yazıları. Başka bir programda farklı yazılarla yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.